Ayrım 3.
Sayfa 29. Kendi düşüncelerinizle, sokağın ve çevrenin gürültüleriyle, günlük kaygılarla bunalmış kafanız, birden bu söylenenle bir bağlantı kurmakta gecikir. Anlasa bile, ilkini onun anlattığı sıcaklıkta algılayamaz ama yavaş yavaş onun iklimine, onun dünyasına girince, bu söylenen çoğu zaman yeni aranıp duyulup varılmış yargıya da bulguya, onun istediği ilgiyle yaklaşıp çoğu zaman bunu benimser, ondan ayrıldıktan sonra da yolunuza bu düşünceyle ya da ona katılan yeni çağrışımlarla devam eder, sizi sıkan şeylerin baskısından bir süre uzaklaşmış olurdunuz. Ölümünden birkaç gün önce Haşet'te rastlaşmıştık. Ayaküstü son romanından konuştuk. Eli elimde, dün gece sizinkilerdeydim, dedi. Bezik oynadık. Tevfik Sağlam Paşa, Osman Horasanlı, Fahri Arel, Hamit Nafiz, İlhami Bey, 7,5 liralarını aldım. Üzülmüşlerdir dedim. Güldü, başını salladı. Sonra yine eli elimde, yahu ne temiz, ne pürüzsüz, ne berrak insanlar, dedi. Onların yanında kendime bakıyorum da ne şarklı olduğumu anlıyorum. Biz çok gılgışlıyız yahu. Onlara kıyasla. Ali de benim gibiydi. Sevgili Ahmet Hamdi. Kendine iftira ediyordu. Gılgışlı adam bunu düşünebilir, düşünse de söyleyebilir miydi? Estağfurullah demedim. Bu sözlerinde bir estağfurullah avcılığı aramak kadar onu tanımamak olamazdı. O bunu sırf o 5 dostuna duyduğu hayranlığa yeni bir renk katmak sevinciyle yapıyordu. Ne kadar dürüst ve gıllıgışsız olduğuna çok örnekler verebilirim. O her zaman kendi kendine sadık ve tutarlı kalabilmiş bir kişilikti. 27 Mayıs subaylarının, çıkarcı jurnalcilerin kışkırtısı ile üniversitenin en değerli hocalarını kürsülerden uzaklaştırdıkları zaman da Ahmet Hamdi Badire'den kurtulmuş olmasına karşın bu zorbalığı bir gün onaylamadı. Jurnalci hocalara küstü. Onların yaptığından utanç duydu. Bunu her fırsatta belli etti. Bir polemikçi, bir savaşım insanı değildi. Bütün bunları kendi kendine tutarlı kalmak için yapıyordu. Başka türlüsü onu kahrederdi. Tek kalesi kişiliği olan her insan gibi. Aşkları. Herkesin sıcak evine, kendini bekleyenlerin yanına döndüğü akşam vakitleri, Ahmet Hamdi'yi Narmanlı yurdundaki bekar odasında yalnız plakları ve kitapları beklerdi. Sınırlı hoca aylığının yarısını her ay kitaplara yatırır, kitap paketine sevgiyle sımsıkı sarılır, sayfelerini bir kadın soyuyormuş gibi gözleri parlayarak şehvetle açardı. Güzele alabildiğine açık ruhunun kadınlara ilgisiz kalmayacağı muhakkaktı. Ne var ki bu aşkların çoğu platonik kalırdı. Hatta aşık olduğu hanımların bazen bundan haberi bile olmazdı. Freud'un sublimasyon öğretisine Ahmet Hamdi'den güzel örnek sanırım kolay bulunamazdı. Tanpınar bu platonik aşkları somutlaştırmaya kalksaydı bu Tanpınar olur muydu? Bütün bu yaşanmamış, kursakta kalmış hayali aşklar ona yaratmalarında en sıcak iti oluyor. Bir Bursa türbesinde bir genç kızın uçucu gülümsemesi, sarı saçlarını balerinler misali topuz yapmış hayal gibi bir genç kadının Maya galerisinin ahşap merdivenlerinden inişi Ahmet Hamdi'nin belleğine ve ruhuna yapışıp kalarak sıcağı çabuk geçmeyen bir çini soba gibi onun iç iklimini uzun süre ısıtıyordu. Mahur Beste'nin, Huzur'un, nice şiirlerinin arka fonunda hep böyle sublime edilmiş sevgiler bulmak mümkündü. Tekrar ediyorum. Onlara daha yaklaşsa, et ve kemik temasını göze alsa, onları somut birer varlık olarak yaşasa, onlara doysa, belki de ne kelime muhakkak ki bu coşkusu, hayranlığı pek kalmayacaktı. Bazı şeylere uzaktan bakmak, onlara onlarda olmayan bir boyut kazandırır. En azından ona bakanın, ona giydirdiği varlığın boyutu. Onlar konuşmamalıdırlar, konuşmadıkça büyürler. Onlara yaklaşmamalıdır. Yaklaşınca her günkü gerçek ve çoğu zaman yavan yanlarını da ele verirler. İstemeden o romantik aşığın yarattığı imajı yalanlarlar. Ahmet Hamdi, edebi başarılarının, olgun ve orijinal buluşlarının sevdiği kadınlar tarafından takdir edilmesini beklemek saflığını göstermiş midir bilmiyorum. Herhalde bunu beklediği zamanlar olmuştur. Kadınlar kendileri için düşünülen her güzel şeyi severler. Onların resmini, heykelini yapan sanatçıları takdir ederler. ilham kaynağı olduklarını öğrenmek onları her zaman çok mutlu eder. Ne kadar güzel olurlarsa olsunlar, daima bir yerinden eksik olan güvenlerini güçlendirir. Bunlar doğrudur. Doğrudur da çoğu kadınların beğenisi kendi kişisel alanlarının dışına pek taşamaz. Ahmet Hamdi bir aşk şairi değildi. Romanları, denemeleri hep kültürle yüklü ve Ahmet Hamdi'nin kişiliği kadar çok yanlı, zengindi. Bu romanlarda yazılardaki seviye ile sevdiği hanımların hayranlığını kazanması, örneğin bir Paul Geraldine'in Toi et Moi'si ile, çünkü hanımlar hemen Geraldine'in Toi'si ile özdeşleşiverirler, kazandığı kolay beğeniyi kazanamazdı. Ahmet Hamdi'nin Yahya Kemal'le Ahmet Haşim'in bu iki birbirini çekemezin kişiliklerini kendi imbiğinde eritmiş bir şair olduğu söylenir. Kısmen doğru da olsa onun şair kişiliğinde çok ağır basan bir de Ahmet Hamdi kişiliği vardır. Bu kişilik yukarıda saydıklarımızın dışında, örneğin bir Paul Valéry'den de büyük çapta etkilenmiştir. Thomas Mann'ın övdüğüne rastlamadım. Thomas Mann da eğer okudu ise onun hayranlığını kazanacak soydan başka bir romancıydı. Edebiyat ve mimariden sonra en çok sevdiği sanat müzik olduğu için Türk romancıları içinde arkitektonik yapı ile romanın olduğu gibi müzikal yapı ve fügü sanatı ile romanın yakın ilişkisini de ilk keşfeden o olmuştur. En büyük hizmeti. Ahmet Hamdi'nin bir büyük ve değerli özelliği de ustası Yahya Kemal'in etkisiyle Türk geçmişinin ve bugününün sentezine yönelik bir yaklaşım içinde bulunuşuydu. Sanat tarihimizin inceliklerini edebi bir dille, onun kadar sevgi ve vukufla okuyucuya getiren bir benzerini tanımıyorum. Hepimiz Ankara'ya, İstanbul'a, Konya'ya, Erzurum'a, Bursa'ya onun gözüyle baktığımız zaman hem ulusal hem kişisel zenginliğimizden övünç duyarız. Ulusal, çünkü o şehirlere niteliklerini veren her şey, başta sanat yapıtları olmak üzere, Ahmet Hamdi'nin sıcak kaleminde dile gelir. İçimize işler ve onun çok üzerinde durduğu o mekan ve zaman sanki beyaz kağıtta canlanır. Kişisel, çünkü bu sihirbazın kalemi bizim içimizde ona akraba telleri kıpırdatır. Onunla aramızda da bir ortaklık övüncü yaratır. Bursa'nın akarsuları onun sayfelerinde şakırdamaya başlar. Süleymaniye'nin minarelerinden kopup gelen ılık bir rüzgar yüzünüzü okşar. Bence Ahmet Hamdi'nin en büyük şaheseri Beşşehir adlı ölmez yapıtıdır. Bu Beşşehir durdukça bu yapıtta onun en içten yorumu olarak ayakta kalacaktır kanısındayım. Bir yazarın ulusal kültürü ve geçmişinin kalıtımı ile bu rütbe özdeşleşmesinden ve onu yurttaşlarına böylesine ustalıkla yaymasından büyük bir yurt ve kültür hizmeti düşünülebilir mi? Yüce bir oyunun peşinde. Ahmet Hamdi sadece bu yüce kalıtımın dünyasında, onun büyük mimari eserleri içinde, şehirlerin kendilerine özgü zamanlarının ve üsluplarının müziğinde değil, doğanın tüm olanaklarına da apaçık, onun bütün güzelliklerine de aç ve onun ikinci elden değerlendirilmesi olan dünya resim şaheserlerine de hayran yaşadı. Kadın güzelliğini doğa güzelliğine benzeten ressamlara kafa ile değil yaşantı ile hak verdiği bir günü unutamam. Yaz sonlarında bir gün Küplüce arkalarında uzun bir yürüyüş yapmış, hem güneşli hem de hüzünlü doğanın kaçıcı birkaç anını yaşarken bu benzetişi kendi keşfetmiş olmanın mutluluğuna varmıştı. Ertesi gün beni fakültede bulmuş, o yaşantının etkisi uçup kaçmadan alelacele Joanne'nin Venüs'ünü görmek, ona bir de dünkü yaşantısının açısından yeni bir olgunlukla bakmak istemişti. Doğa, kentler, mimari, kitap, müzik, heykel, resim, koca sanat tarihi, onun için yeni yaşantıları, görünümleriyle, şaheserleriyle doğrulayan, destekleyen bir büyük kaynak oluyordu. Bu geçici hayat içinde insan kendine bundan seviyeli bir oyun bulamazdı. Cumhuriyetin ilk First Lady'si. Rastlantılar bazen insanların yazgısı olabiliyor. Yurdun Yunan işgalinden kurtulduğu mutlu ve coşkulu günlerde İzmir, Muzaffer Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'yı ağırlamak için büyük hazırlıklara girişmişti. Sevgili kurtarıcıya konut olarak iki ayrı köşk hazırlanmıştı. Bunlardan biri Yunan orduları İzmir'e çıktıktan sonra Kral Konstantin'in kaldığı bir köşktü. Öbürü İzmir'in varlıklı, seçkin ve modern ailesi Uşakilerin Göztepe'de set üzerindeki güzel manzaralı beyaz köşkü. Mustafa Kemal son anda ikinciyi seçti. Böylece kader ağlarını örmeye başladı. O evde İzmir Amerikan Koleji'nde okumuş, ayrıca babasıyla sık sık Fransa'da kalmış, dil bilen, modern, görgülü, ayrıca da son derece zeki ve uyanık bir genç kız vardı. Güzel olduğu pek iddia edilemezdi ama güzellikten de öte ve güçlü bir çekiciliği, ne istediğini bilen iradeli bir kişiliği ve dişiliği vardı. Her Türk gibi o da milli kahramana karşı aşırı bir hayranlık duyuyordu. Kültürlü bir incelikle bunu genç paşaya hissettirmeyi çok iyi bilmiş olacağı tahmin edilebilir. Yıllardır iç ve dış çekişmelerle, savaşla uğraşmaktan, dünyadaki başka şeylerin uzağında kalmış olan paşanın da İzmir'in bu seçkin evinde, herkesin çevresinde, saygılı bir pervane kesildiği bu huzurlu ortamda, bu genç kızın sıcak ilgisini hissetmekten ayrı bir kıvanç duyması kadar doğal bir şey olamayacağı da ortadadır. İkisi arasında başlayan bu ilgi, tomurcuklanma eğilimi gösterince elbet gerçekçi bir iş adamı olan babanın ve çevresinin de inanılmaz onurlanmayı var güçleriyle destekledikleri düşünülebilir. Bir milletin göz bebeğiyle evleniyorsun. Üstelik Mustafa Kemal'in yakın dostu Tevfik Rüştü Aras da Uşakilerle akrabadır. İki tarafın, daha doğrusu Mustafa Kemal'le evlenmeyi aklına koyan genç kızın niyetini sezince onu kenara çeker. Bak kızım, ben paşayı ta Selanik'ten tanırım. Şundan hoşlanır, şundan hoşlanmaz. Şöyle şöyle bir adamdır. Onunla evlenecek olursan şöyle şöyle bir sorumluluk altına girmen gerekecektir. Bütün bunları bir iyice düşün de sonra karar ver. Üstesinden geleceksen evlen. Yoksa bağrına taş bas. Çünkü bir insanla değil, bir milletin göz bebeğiyle evleniyorsun. Onun hayatında bir milletin geleceği yatıyor, der. İsmet Bozbağ, Atatürk ve Eşi Latife Hanım, sayfa 100. Aynı eser 101. Eniştesinin bu sözlerine karşı genç kızın kararı kesindir. Bu işin üstesinden geleceğine, paşaya sadece eş değil yardımcı olabileceğine, bu yeteneklerin kendinde olduğuna inanmaktadır. Ne var ki Mustafa Kemal Paşa'nın annesi Zübeyde Hanım aynı kanıda değildir. Birkaç hafta müstakbel gelininin köşkünde baş tacı edilen kaynana, Yaman halk kadını sezgisiyle teşhisi koymuştur. Latife Hanım iyi ve hoş kız, fakat kendisi de benim oğlumu sevmediğini bilmiyor. O Mustafa Kemal Paşa'yı seviyor. Gelinin ailesini de iyi olmaktan çok iyi görünmeye çalışan insanlar olarak niteliyor. Zübeyde Hanım da her ana gibi oğlunu eşsiz, benzersiz bir insan görmektedir. Ona kimseleri layık bulamamaktadır. Hakkı da yok değildir. Oğlu sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de işte hem de 40 yaşında en seçkin kişilerinden biri oluvermiştir. Onun düşünme, etrafını ikna etme, fikirlerini eyleme geçirme yeteneklerinin, büyük yurt sevgisinin yüce boyutlarını analık radarı ile pek iyi sezebilmektedir. Bu hassas aleti zedeleyecek, örseleyecek komplikasyonları da vaktinde sezip önlemeyi, yine analık duygusunun o koruyuculuk içgüdüsüyle bertaraf etmek isteyişini sade kaynanalık geleneğine yormamak gerekir. Oğlumu yüzbaşı iken görseydi acaba sever miydi sorusu hep kafasını yormaktadır. Her zaman yakışıklı ve zeki. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek için söyleyeyim ki Mustafa Kemal erkek olarak her yaşında döneminin en yakışıklı insanların başında gelirdi. Kol ağası iken de bu böyleydi, başkomutanken de, cumhurbaşkanı olduğu zamanda. Orta boylu ama yakışıklı endamı, parlak sarı saçları, gür kaşları, iki omzunun ortasında benzersiz bir güven ve dinamizmle dimdik taşıdığı vakur başı, insanı delip geçer hissi veren mavi bakışları, her kadını, her genç kızı ilgisiz bırakmayacak harici nitelikleriydi. Manevi özellikleri de caba. Bunların başında dehası gelir. Ben Atatürk'ü birkaç defa görmek bahtına erenlerdenim. Çocuk belleğimde bende kalan izlenimi bir hikayemde şöyle cümlelerle özetlemiştim. Bu adam bilmek için öğrenmiş olmaya ihtiyacı olmayan, bildiğini bilen, bilmediğini de şıp diye sezen bambaşka bir insandır. Böyle bir insanın hayatında sürprizler olamazdı. Yaşamak onun için sadece tahminlerin doğru çıkışını idrak etmek demekti. Şişhaneye yağmur yağıyordu, sayfa 269. Bu satırlardaki abartı payını iskonto etseniz bile bu yetenekler Mustafa Kemal'de başkomutan olmadan önce yüzbaşı iken de vardı. Bunu onun akranları çeşitli fırsatlarla teyit etmişlerdir. Mustafa Kemal'i yüzbaşı iken de Mustafa Kemal yapan bu nitelikleri Latife Hanım gibi zeki, hassas, aydın bir kadın elbet değerlendirmesini bilirdi de. Acaba evlenmeye kalkar mıydı? Orası biraz şüpheli. Benim duyduklarımdan, okuduklarımdan edindiğim izlenim şudur ki, Latife Hanım'ın milli kahramana hayranlığı kadar bir first lady olma ihtirası da bu dirençte rol oynamış olsa gerektir. Sonunda evlenirler. İlk evlilik dönemi mutluca geçer. Mustafa Kemal Paşa özlemini çektiği bir yuvaya kavuşmuştur. Fevzi Paşa, bekar devlet başkanının rabıtalı bir izdivaçla yaşamını intizama sokacağından ötürü en sevinçli olanlardan biridir. Latife Hanım, mutlu doğumuna, mutlu yetişme koşullarına, mutlu aile yaşamına bir de mutlu evlilik eklemiştir. Hem de dünyanın en seçme insanlarından birini kendine koca edinmiştir. Bununla övünür. Her Havva kızı gibi övünmek onun da zaafıdır. Kimseye nasip olmayanı biraz da kendi zekasının sayesinde elde etmiştir. First Lady rolünü ciddiye alır. Modern Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na layık bir zevk ve seviyeyi köşkte yerleştirmeye çalışır. Yanı başında gezdirilecek, ele güne karşı övünçle çıkartılacak aydın bir Türk kadınıdır. Mustafa Kemal Paşa her gezisinde Latife Hanım'ı yanına almakta, batılı bir erkek gibi ona büyük saygı göstermektedir. Paşa da mutludur. Kendi 42, eşi 25 yaşındadır. Kendi başka bir ortamdan, eşi bambaşka bir ortamdan gelmektedir ama sevgi bütün bu ayrılıkları yok etmiştir. Latife Hanım, ödevinin sorumluluğunu bilen, paşanın çok hareketli ama biteviye yaşamını dişi sıcaklığıyla renklendirip ısıtan bir eştir. Ayrıca en büyük meziyeti, sormasını, dinlemesini, ilgilenmesini bilen bir arkadaş olmasıdır. Mustafa Kemal'in kafasındakileri açık seçikliğe vardırmak için, İçini güvendiği birine açması, açarken yeni çağrışımlarla yeni açılara varması da gereklidir. Bu işi Latife Hanım'ın varlığı çok iyi yerine getirmektedir. Ayrıca kadınsı sevgilerin çoğu zaman erkeksi mantıktan çok daha isabetli yargılara vardığı durumlarda eşine yeni açılar esinletmektedir. Peki her şey böyle toz pembe giderken işler niye bozulur? Bunun sonraları çeşitli yorumları yapılmıştır. Ve maalesef hep Latife Hanım harcanarak yapılmıştır. Huysuz olan, milletin sevgilisini milletten kıskanmaya başlayan, ona yapılmayacak çıkışlar yapacak kadar sinirlerine hakim olamayan bir kadın gibi gösterilmiştir Latife Hanım. Bunu yapanlar da hayatta olan Atatürk'e yarandıklarını sanmışlardır. Latife Hanım'a gelince o ayrıldıktan sonra terezül edip de bunları bile yalanlamamıştır. Ortadan kaybolmuş, kenara çekilmiş, muhteşem ve vakur bir suskunluğa bürünmüştür. Onun bu vekarını eminim ki Atatürk son nefesine kadar için için çok değerlendirmiştir. Dahiler örnek koca olamaz. Evliliklerinin sürmemesinde Mustafa Kemal'in hiç suç payı yok mudur? Muhakkak ki vardır. Bir dahinin, olağanüstü bir adamın örnek bir koca olmamasını doğal karşılamalı. Kadına karşı devamlı dikkat, ilgi, şefkat, sabır, yaşamın küçük ayrıntıları karşısında hep aynı kalan uyanıklık, büyük adamlardan çok orta halli, iddiasız kocaların harcıdır. Büyük bir yoğunluk içinde, büyük sorumluluklar içinde çalışan insanların sinir sistemi, normal insanların uymak zorunda olduğu kurallardan zaman zaman ayrılabilir. Latife Hanım bunu bilmez miydi? Elbet bilirdi. Ama sanıyorum ki onu çileden çıkaran başka unsurlar olmuştur. Bunların başında hiçbir gün dahi kocasına layık görmediği bir çevrenin onu hep evlenmeden önceki başıboş ve düzensiz yaşama çekişleriydi. Kimseyi kırmak istemiyorum ama bu söylediğimizden yakınan sadece eşi değildi. İsmet Ünlü de sevgili arkadaşıyla bu yüzden bozuşmuştu. Sebepler ne olursa olsun ayrılırlar. Atatürk bekarlığına kavuşur. Latife Hanım inzivaya çekilir, yıllar yılları izler, olayların üstünden zaman rüzgarları eser. Atatürk 1938'de ölür. Latife Hanım yaşlanır ve nihayet İzmir'de beyaz bir köşkte başlayan yazgı, Latife Hanım'ın ölümüyle noktalanmış olur. Latife Hanım'ın yaşamı bana Grek trajedi kahramanlarının yaşamını çok anımsatıyor. Grek trajedisi kahramanları soyludurlar, mutludurlar, varlıklıdırlar ama ihtiraslıdırlar. Bu ihtiras onları bazı ihtiyatsızlıklara, dramatürji deyimiyle dramatik suçlara iteler. İşte o zaman yaşamlarının dengesi bozulur, başlarına bir sürü yine dramatürji deyimiyle katastrof gelir. Mutlulukta herkesin üstün olan kahraman, bakarsınız mutsuzlukta da herkesin çekemeyeceği acılar yaşar. Bu onun trajik yazgısıdır. Büyük aşırı şeyler isteyişinin bir çeşit kefaretidir. Her şeyin üstünde onur. İçten kanım şudur ki, Latife Hanım kaderin kendine layık gördüğü kısa bir mutluluğu çok uzun ve ağır bir mutsuzlukla ödemek zorunda kalmış gerçekten şanssız bir insandır. Evlenirken her genç kız gibi yüzeyde bazı heveslerden kendini alamamış olmasına karşın aslında Mustafa Kemal'i çok sevdiği, çok saydığı, ona layık uygar bir eş olmak için bütün aklını ve hassasiyetini seferber ettiği ortadadır. Bu konuda ileride bazı tanıklıklar onun iyi niyetini herhalde daha somut olarak da belgeleyecektir. First Lady rolünü bütün benliğiyle en iyi şekilde oynamaya çalışmıştır. Şu vakur ve sessiz ölümü bile bir First Lady'ye yakışan yüceliktedir. Bunu daha iyi anlamak için Atatürk'e yakın değerde bir başka büyük devlet başkanının, Kennedy'nin sabık eşinin, magazin sayfalarına konu olan Şendul hayatını, milyonlara ve popülariteye yönelik seviyesizlik örneği serüvenlerini bir hatırlamak yeter. Latife Hanım her şeyden önce onurlu bir insandı. Böyle yaşamış, böyle ölmüştür. Atatürk'e saygısını yaşamında ve yaşamından öteye de sürdürmek istercesine susuşu da onun ayrı bir meziyeti olarak belleklerde kalacaktır. Om Mani Padme Hum. 1907 yılının der saadeti henüz 500 bin kişilik bir başkenttir. Sokaklarında atlı tramvaylar olan bir İstanbul. Eyyam, İstanbul dükalığında yalnız İstanbulluların oturduğu tekelci bir eyyamdır. Belli semtler yüzyıllar boyu oraların sakinlerine belli bir damga vurmuş gibidirler. Çeşnici başılar nasıl bir tadımda İstanbul sularını şu hamidiyedir, şu tomruk, şu sırma keştir, şu taşdelen diye ayırt edebiliyorlarsa, her bakmasını ve görmesini bilen gözde bir bakışta İstanbulluları şu Beykozludur, şu Modalı, bu Üsküdarlıdır, şu Taşkasaplı diye teşhis edebilmektedir. Bu semtler içinde Beylerbeyi'nin ayrı bir yeri vardır. Beylerbeyi, eski Boğaziçi'nin en kalbürüstü bürokratlarını barındıran, adabın, erkanın, teşrifatın, Osmanlı gün görmüşlüğünün simgesi bir köşesidir. Sabahleyin memurları İstanbul'a indiren şirketi Hayriye vapuru, her iskelede 3-4 dakika durduğu halde